Ayrım 49, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 601. Clay'in konuşmayı istemeyişinde suçluluk duygusunun payı var mıydı acaba? Bu arada Frank'ın acılar içinde olduğu, kanaması yüzünden gittikçe ölüme yaklaştığı aklıma geldi ve endişelenmeye başladım. Ama ya kafamın içindeki düşünceleri söküp atacaktım ya da bu düşünceler yüzünden aklımı kaçıracaktım. Peki daha sonra hayatını sürdürebilmek için parayı nereden buldun? Konstantin Frederickburg'daki kullanılmayan madenin dışına bir çanta saklamıştı. Çantanın içinde aceleyle kaçması gerekirse eğer birkaç yüz bin dolar para vardı. O parayı istediğim gibi kullanmama izin verdi. Hatta Washington'da sahte pasaport ve klonlanmış kredi kartı yapan adamın adını da verdi. O yüzden de işlerim yolunda gitti. Kendime yeni bir kimlik çıkardım. Alexandria'da bir apartman dairesi tuttum ve orada planlarımı yaptım. Konstantin ve ben kopya cinayetlerin aklını karıştıracağını düşünmüştük. Bu sayede onun hala yaşadığını ve öldürmek için senin peşinden geldiğini sanacaktın. Yani ödeyecektin, böyle de oldu zaten. Ölmekten amma da korktun değil mi? Ölüyü kazıp çıkarmak kimin fikriydi? Patrick yeniden sırıttı. Böyle bir şeyin senin kafanı tamamen karıştıracağını düşündük. Özellikle de cesedi yerine ölü koçu mezarda bulunca. İşte seninle yine bir oyun oynayacaktık ama onu da başardık değil mi? Gamal'ın gömülü olduğu yeri nereden öğrendin? Patrick parlattığı bıçağı masanın üzerine bıraktı. İdamdan sonra adli tıp arabasını ta hapishaneden Richmond'daki adli tıbba kadar takip ettim. Çünkü ölünün oraya götürüldüğünden iyice emin olmak istiyordum. Ertesi sabah adli tıbbı aradım. Cenaze levazımatçısı numarası yaptım ve ölünün ne zaman alınacağını sordum. Akıllıca değil mi? Ondan sonra yaptığım tek iş cenaze arabasını Sunset Memorial Park'a girene kadar takip etmek oldu. O gece mezarlığa girdim ve Konstantin'i mezardan çıkardım. Temiz iş değil mi? Hala bazı yanıtlara ihtiyacım vardı. Madenin girişinde ayak izleri yoktu. Onu nasıl becerdin? Fırçayla mı yok ettin yoksa yaktın mı? Tabii, lehimci lambası kullandım ve çıkarken izleri hafifçe yaktım. Bunları eğer o zaman akıl edemediysen tüh sana derim. Sen de kendini kriminal soruşturmacı falan sanıyorsun değil mi? Patrick masadan bir nesne aldı. Aldığı şeyin ne olduğunu göremedim ama arkasında tuttu. Yoksa başka bir bıçak mı seçmişti? Bence sen Fleist'ı da anlamamışsındır dedi. 5 yıl önce bu adam David'in yanında çalışıyordu. Sonra kızına tacizde bulunduğumu iddia etti. Ettim de. Zaten onları planın bir parçası olarak seçmemin nedeni de oydu. Bir düşmanla daha hesaplaşmıştım, akıllıca değil mi? O zaman yanlış yere yönelmemize neden olan kanıtları koyan da sendin. Karavan, evdeki eşyalar, Greensville hapishanesinin krokileri ve kara cübbe. Onların hepsini sen koydun oraya. Patrick başınıydı. Hepsi senin o pislik kafanı karıştırmak içindi Maron. Sen de soruşturmayı yanlış noktaya yönelttin. Hatta Flash'la tartışır gibi yaptın dedim. Bak işte gördün mü, sonunda anlamaya başladın sen de. İş arkadaşlarının katil olduğunu zannetmesi başını daha da fazla belaya sokacaktı. Amma da akıllıyım değil mi? Ve gece yarısı telefonları, onları da yazlık evden mi yaptın? Patrick bana şaşkın gözlerle baktı. Sen neden bahsediyorsun be? Saatine sabırsızca baktı. Zaman doldu haydi, şimdi gösteriye başlayalım ve biraz kesme iş yapalım Katie bebeğim. Önce senin, sonra da Frank'in işini bitireceğim. Verdiği yanıt kafamın içine allak bullak etmişti etmesine ama zaten başka bir şey düşünecek vaktim de kalmamıştı. Çünkü o sırada Patrick üzerime çullanmıştı. Geriye doğru sendeledim ama beni kendine doğru sıkı sıkı tuttu ve deri altı şırıngasını koluma batırdı. İğnenin derime girdiğini hissettim ve birkaç saniye sonra bütün vücuduma dalgalar halinde tuhaf bir duygu yayıldı. Bodrum fırıl fırıl dönüyordu. Güçlü halojen lambalar sönüyordu ve derken her şey zifiri karanlığa gömüldü. Uyandığımda duvarın yanındaki tahta masaya kayışlarla bağlanmış bir halde buldum kendimi. Başım dönüyordu. Ne kadar süredir soğukta olduğumu bilmiyordum. Kımıldamaya çalıştım ama kollarım ve ellerim kayışlarla bağlıydı. ''Yine hoş geldin Kate. Göründüğü kadarıyla gösteriye başlayabiliriz artık.'' Kafamı çevirdim. Patrick'i masanın üzerindeki ameliyathane aletlerini dizerken gördüm. ''Geri çekildim. Bu bir kabus değil. Öleceğim.'' Şimdi beline kasap kemeri takılıydı. Kemerin üstü korkunç görünen bıçaklarla doluydu. Patrick paslanmaz çelikten yeni bir bıçak çıkardığında ve parmağının ucunu bıçağın kenarında dolaştırdığında kendimi çok çaresiz hissettim. Sence bunlara bir bütün olarak baktığında çok temiz bir iş yapmıyor muyum? Bu şekilde seninle hem Konstantin için hem kendim için hesaplaşıyorum. Aslında ilk başta senin üstünde bıçak kullanmayı düşünüyordum ama ne oldu biliyor musun? Senin üzerinde birazcık daha ilginç bir şey denemeye karar verdim. Patrick bıçağı kemerindeki yerine koydu ve daire şeklinde keskisi olan minyatür bir elektrikli testere çıkardı. Düğmesine bastı ve testere vızıldayarak korkunç bir hızla çalışmaya başladı. Bunda elmas uçlu bir bıçak var kemikleri kesmek için. Kesilip biçilme deneyimlerinin en muhteşemine hazır mısın Kate? 166. kısım. Gittiğimiz yer neresi diye sordu Josh. Norton Angel Körfezi dedi. Patrick'in eski malikaneye gitmiş olabileceğini düşünüyoruz. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu sefer Stone cevapladı. Onun için orası bir yuva. Patrick gibi katiller baskı altında olduklarında yuvalarında olmayı tercih ederler. Orada kendilerini güvende hissederler. Ve şu anda ben onun baskı altında olduğunu düşünüyorum. Peşine takıldığımızı çok az zamanı kaldığını biliyordur. Peki ya yanlış bir karar vermişseniz diye sordu Cooper endişeli bir sesle. Peki ya evde değilse? Stone haklısın yanıtını verdi. Bu yüzden de kendimizi sağlama alalım diye 6 arabayı Gamal'ın geçmişte bu bölgede kullandığı 3 farklı yeraltı bölgesine gönderdik. Patrick'in öldürmeden önce Moran'la eğlencesini uzatmak için bu yerlerden birine gitmesi olasılığına karşı. Biz bunun son oyun olduğunu düşünüyoruz. Oyunun ortaya çıkış şeklinden onun Moran'ı öldürmek istediği sonucuna varıyoruz. Ama öldürmeden önce Moran'la oyunlar oynamak isteyecek. Onun gerekçelerini bir tek Tanrı bilir. Bana sorursan hiç bilmiyorum. Cooper'ın sesi öfkeliydi. Bütün bunlar büyük bir oyundu. Ama sizin bu oyunu çözebilmeniz epey bir zaman aldı. Kate'i dinlemeniz gerekirdi. Evet öyle. Ben hatalarını kabul edecek kadar erkek adamım diye itirafta bulundu Stone. ''Tabii bu arada senin hataların yüzünden Moran öldürülmüş olabilir.'' Stone yüzünü ekşiterek ''Farkındayım. O yüzden yaranın üstüne tuz basma ve aptal olma. Gördüğün gibi ben de endişeliyim Cooper.'' dedi. Telsiz açıktı ve Cooper madeni bir sesin ''Charlie 3'ten Alfa 1'e orada mısınız tamam?'' dediğini duydu. Stone telsizin mikrofonunu eline aldı ve ''Alfa 1'den Charlie 3'e ne buldunuz?'' dedi. ''Biz ikinci mevkideyiz ve burada her şey normal. Bryce'ın izi yok tamam. Orada kalın. Charlie 3 ve irtibatı kesmeyin görüşme bitti.'' Stone mikrofonu elinden bıraktı ve Cooper ''Yerel polisleri alarma geçirdiniz mi?'' dedi. Stone kafasını evetlercesine salladı. ''Her halükarda oraya varışımızdan önce sivil araçlarla belirttiğimiz mevkilerde izleme işi yapacaklar.'' Ama sadece bizim talimatımızla harekete geçecekler. Yani acil bir durum olduğunda. Peki ya Gamal? Onun hala yaşıyor olma ihtimali var mı? Norton hiç ihtimal yok Cooper dedi. Ölüsüne ne oldu bilmem. Ama mezarından çıkıp gitmediği kesin. İdam gecesi öldü o. Bu kesin. Onun otopsisini yapan adli tıptaki stajyer doktorla görüştüm. Ve Gamal'ın katılaşmış olduğunu, sağ olma olasılığının sıfır olduğunu söyledi bana. Hatta ölünün mermer masanın üzerinde çekilmiş resimlerini gösterdi bana. O yüzden de biz cinayetleri Patrick'in işlediğini zannediyoruz. Ama niçin diye sorarsan, aynı Vance'in dediği gibi elimizde hiçbir ipucu bulunmuyor. Patrick eskiden Gamal'ın hastalarından biriydi ama elimizdeki tek bağlantı bu. Stone yavaşça frene basarken Taurus da yavaşladı. Cooper yazlık evi 50 metre kadar ileride gördü. Işıklar yanıyordu. Sivil bir araç yolun üstünde park halinde duruyordu. Aracın farları söndürülmüştü. Cooper yaklaşıncaya kadar arabadakileri görmedi. Arabada bir çift oturuyordu. Sanki öpüşüyor gibiydiler. Federaller durduğunda çift de dışarıya çıktı. Stone Cooper'a silahını geri verdi. Al şunu Cooper, içi dolu, sabah olmadan kullanman gerekebilir. Cooper silahı aldı ve Stone arabadan inerken şarjörü kontrol etti. Hava soğuktu, körfez sakindi. Arabadaki çift onlara doğru geldi ve Stone kendini tanıttı. Peki bir şey gördünüz mü? Ben de tam sizi çağırmak üzereydim arkadaşlar, dedi sivil kıyafetli erkek polis. Malikanenin arkasında bir tur atmaya karar verene kadar hiçbir şey görmedik. Arka tarafta bir araba park etmiş duruyor. ''Ne tür araba?'' diye sordu Stone. ''Koyu yeşil bir Nissan, sanki kaza geçirmiş gibi bir hali var. Yolcu tarafında biraz hasar var. Ön taraftaki panel çökmüş. Plakasını da araştırdım, tam sizi aramak üzereydim. Araba Washington'da Hertz'ten kiralanmış bir hafta önce. Kiralayanın adı Patrick Swan'mış.'' Stone bir kaşını kaldırdı. ''En azından adını kullanmış.'' Bu aracın onun ilk kiraladığı ya da çaldığı araç olduğunu sanmıyorum. Etrafta herhangi birinin izine rastladınız mı? Polis başını salladı. Hayır, ayrıca hiçbir şey de duymadık. Sadece mahzen kapısını andıran bir kapının arka tarafta açık olduğunu gördüm. Ama içeriye kendi başıma girmektense hemen buraya gelip size rapor edersem iyi olur diye düşündüm. Stone tabancasını çıkardı ve sen ve arkadaşın burada kalıp çıkışı kapatın. ''Nasıl isterseniz'' yanıtını verdi sivil polis. ''Peki plan nedir?'' diye sordu Cooper gergin bir sesle. Tam o sırada Angel körfezinden esen buz gibi bir rüzgar yüzlerini yaladı. ''İşin kötüsü planımızın olmaması'' dedi Stone arabadan aldığı Maglite el fenerini açarken. ''Bir bakıp göreceğiz.'' ''Malikanenin ön ve arka taraflarına mı dağılacağız?'' diye sordu Cooper el fenerini alırken. Stone başını sallayarak onayladı. ''Cooper, sen gazla git ve arkadaki bodrum kapısına bak. Walsh, sen benimle gel. Telsizleri sadece mecbur olduğunuzda kullanın. Ve Tanrı aşkına dikkat edin, ses çıkarmayın. Eğer Patrick Bryce içerideyse o pisliğin geldiğimizi anlamasını istemiyorum. Yoksa Kate'i hemen o anda öldürür. Tabii eğer henüz öldürmediyse.'' 167. Kızım. Suratıma atılan acı bir şamarla tekrar ayıldığımda Patrick'in kahkahasını işittim. ''Uyan, duydun mu beni? Uyan sana be!'' Bana tekrar bu sefer yumrukla vurduğunda çenem acıdı. Elektrikli testlerinin çığlığı andıran sesi mahzenin dört bir tarafından yankılanırken Patrick'in suratında manik bir ifade gördüm. Buradan kaçış yoktu, buradan dönüş yoktu. ''Eğer öleceksen Tanrım ne olur bir an önce olsun.'' Bilincimi kaybedeyim ki bir şey hissetmeyeyim. Ve işte o an bir şey oldu. Ölmeyi artık öylesine kabullenmiştim ki artık korkmuyordum. Birkaç saniye sonra Patrick'in yüzündeki alaylı sırıtışın yok olduğunu gördüm ve testereyi kapattı. Kesme aletinin gürültüsü durdu. Ne olup bittiğini anladım. Yüzümde korkudan eser olmayınca zevk almıyor. Ölümü artık kabullendiğimi fark etmiş olmalıydı. Haz alabilmesi için benim tekrar korku duymam gerekiyordu. Sanki bunu kanıtlarcasına elektrikli testereyi masanın üzerine bıraktı ve ardından keskin kenarlı bir et satırını dikkatlice seçer gibi yaptı. Patrick tekrar gözlerimde ona daha önce verdiğim adrenalini yani terörü aradı. Satırın keskin ucunu kolumun yumuşak etine bastırıp kanlı bir çizgi çizerken içimde korku yeniden uyandı. Acı içinde sıçradım, kahkaha attı. ''Hey, acıttı mı?'' Kanlar elime doğru akarken konuşamadım. Patrick sanki her anın keyfini çıkarıyormuş gibi yüzüme baktı. Ardından bakışlarını mahzenin içine yöneltti. ''Hoşuna gidiyor değil mi? Burası tavşan yuvasıdır. Ben çocukken yaramazlık yaptığımda bizim moruk beni aynı Gamal'ın babası gibi buraya kapatırdı. Derken sonunda burayı sevmeyi öğrendim. Çünkü burada istediğim her şeyi yapabiliyordum. Ormanda yabani hayvanları yakalayıp buraya getirir, burada onları keserdim. Aynı ötekileri kestiğim gibi, aynı seni de keseceğim gibi. Boştaki eli bluzumun düğmelerini koparmaya başladı. Hayır! İstediğin kadar çığlık at, kimse seni duyamaz. Patrick bluzumun önünü açtı, satırı süt yenimin ortasından kaydırdı ve keskin tarafıyla süt yenimi kesip kopardı. Göğüslerim ortaya çıktı. Ardından eğildi ve sol meme ucumu yalamaya başladı. Hoşuna gitti mi Katie? Heyecanlanıyor musun? Söyle bana tatlım. Parmakları pantolonuma doğru inmeye başladığında korkudan sesimi çıkaramadım. Bitsin artık bir an önce. Patrick pantolonumu sertçe çekip beni külotumla ortada bıraktı. Şimdi eğlenme zamanı. Sırıttı dilini bir yılan gibi uzattı. Partiye başlayalım. 168. Kısım. Cooper malikanenin arka tarafına doğru ilerledi. Olabildiğince hızlı hareket ediyordu. Tabancası elinde hazırdı. Norton da arkasından geliyor. Tabancayı iki eliyle birden tutuyordu. Taş basamaklara geldiklerinde Cooper el fenerini aşağıya tuttu. Çürümüş tahta kapı menteşeden sarkıyordu. Şuraya bir bakalım dedi Cooper. Ben önden gireceğim. Tartışacak halim yok dedi Norton fısıldayarak. Cooper basamaklardan aşağıya sessizce indi. Aşağıya inerken el fenerini dikkatlice tuttu. Aşağıya geldiğinde çürük kapıya baktı. El fenerini sağa sola salladı. Bir merdiven boşluğu daha gördü. Kulak kesildi ama bir ses duyamadı. Sonra kafasını çevirip Norton'a baktı. Norton onun arkasını yukarıdan koruyordu. Cooper kafasıyla iç tarafı işaret ettiğinde Norton aceleyle onun peşinden aşağıya inmeye başladı ve burnunu kapattı. ''Tanrım sen de duydun mu? Kokulu mum gibi bir şey bu ama başka tür bir koku daha var.'' Cooper havayı kokladı. ''Duydum, koru beni.'' Kapıdan geçti ve merdivenlerden indi. Merdiven boşluğunun sonunda Maglite feneri yaktı ve farklı yönlere birkaç tane geçidin olduğunu gördü. Norton tam onun arkasındaydı. El fenerini duvarlarda dolaştırıyordu derken fısıldayarak yukarıdaki malikanenin hacmiyle kıyaslarsak bu mahzenin de çok geniş bir alana yayılıyor olması gerekir. Hey sen de duydun mu Coop? Neyi duydun mu dedi Coop heyecanla. Dinle sanki biri konuşuyor dedi Norton. Cooper dinledi ve kulağına fısıltıyla konuşuluyormuş gibi gelen sesleri işitti gerginleşti. Orada biri var dedi. Norton dur yakınlaşayım bakalım neleri konuşuyorlar. Norton Cooper'ın önünden geçerken madeni bir şeye bastı ve gürültüsü geçitlerde şangır şungur yankılandı. Haydi be dedi Norton fısıldayarak el fenerini yere tuttu, paslı bir tulumbaya çarptığını ve yere saçılmış porselen parçalarını gördü. Tanrım Norton dedi Cooper korkuyla fısıldayarak gürültü yapmanın zamanı mıydı? İşte tam o sırada bir çığlık işittiler. Çığlık mahzende peri kızının inlemeleri gibi yankılanmıştı. ''Siktir'' dedi Norton dişlerin arasından. ''Bu Morin olmalı.'' Cooper yanıt bile vermedi. O sırada Cooper kemerli yollardan birine girmişti. Silahı elindeydi ve kalbi piston gibi atıyordu. 169. Kısım. Patrick'in parmakları bacaklarımın üzerinde dolaşırken sesimi çıkaramamıştım. Ondan nefret ediyordum. Onun beni aşağılamasından nefret ediyordum. Bitsin bu iş artık. ''Hoşlanıyor musun Kate?'' Parmaklarının bacaklarımın arasında dolaşmaya başladığını hissedince az kalsın kusacaktım. Aklıma ne olursun bunu yapma demek geldi. Tabii böyle bir şey demem onu daha da tahrik edecekti. Patrick'in yüzünün zevkten dört köşe olduğunu gördüm. Beni aşağılamaktan büyük bir zevk alıyordu. Gamal David ile Meghan'a işkence yaparken de böyle mi davranmıştı? Meghan'ı öldürmeden önce kirletmiş miydi ya da daha kötüsü babasının önünde mi kirletmişti? Onların başlarından geçebilecekleri düşünmek bile bir eziyetti. Öfkeyle deri kayışları koparmaya çalıştım ama faydasızdı. Kayışlar sıkı sıkı bağlanmışlardı. Patrick öne eğildi, elindeki satırı salladı. ''Hey bak Gamal sedyeye bağlandığında tıpkı böyle hissetmiştir. Şimdi sen de aynı yerdesin değil mi Morin?'' Onun alaycı sözlerine artık tahammülüm kalmamıştı. Cehennemin dibine kadar yolum var. Patrick'in gözleri neşeyle parıldadı. Cehenneme gidecek olan sensin tatlım ve seni oraya gönderecek olan adam da benim. Tabii canını azar azar almadan önce. Ansızın mahzende bir gürültü duyuldu. Küçük bir patlamaya benzeyen madeni bir ses çıkmıştı. Bedenim yay gibiydi ve şimdi daha da gerginleşmişti. Kafamdan bambaşka şeyler hızla geçmeye başladı. Bu sesi çıkartan neydi? Yoksa Frank ayılmış mıydı? Patrick gerginleşti. Mahzende bir yerlerden öfkeli bir haykırış duyulurken arkasına baktı. Ha siktir! Ses geçitlerin birinden gelmişti ve Frank'ın sesi değildi. İnanamıyordum, orada biri var. Elimden gelen tek şeyi yaptım ve avazım çıktığı kadar haykırdım. Patrick öfkeden kudurdu ve çeneme vahşice bir yumruk attı. Yediğim yumruk yüzünden kulaklarım çınladı. Kes sesini Moran. Yediğim darbeden sersemlemiştim. O sırada Patrick geçitten gelen sesi dinlemek için odanın öteki tarafına gitti. Bir saniye kadar sonra da koşan birilerinin ayak sesleri anlaşılır netlikte kulağıma gelmeye başladı. İşte o anda Patrick aklını kaçırır gibi oldu. Eğlencesinin yarıda kalmış olmasına öfkelenmişti. Üzerime elinde bıçakla çullandı. Öldün sen! O bana doğru gelirken hayatta kalabilme içgüdülerim çalışmaya başladı. Düşün, bir şeyler yap. Bedenim hemen içgüdüsel olarak tepki verdi. Gövdemi kıvırdım, iki büklüm oldum ve ellerimle kollarımla öyle bir tepinmeye başladım ki tahta sehpa yere devrildi ve ben de yan tarafımdan hala kayışlara bağlı bir biçimde yere düştüm. Patrick'in masayı tekmelemesi hatırladığım bir sonraki şeydi. Tekmeleriyle diğer yanıma yuvarlandı, tepemde durdu. Bakışları nefret doluydu, suratını ekşitti. Satırı hala elinde tutuyordu. Öldüm, artık kaçış yok. Patrick satırı kaldırdı ve havada salladı. Ben tekrar döndüm ama satır feci bir darbeyle üstüme saplandı. Satır kolumun etini keserken bütün vücuduma sıcak bir ağrı yayıldı. Patrick zafer kazanmış olmanın sevinciyle kahkaha attı ve beni doğramak üzere elindeki satırı tam havaya kaldırmıştı gibi bir ses, ''At onu Bryce'' dedi, ''hem de hemen yoksa seni vururum.'' Josh geçitlerden birinin ağzında duruyordu, Glock'u iki eliyle tutuyordu. ''Haydi at onu Bryce, kendini cehenneme yollatma.'' Patrick hareket etmedi ve tüm yüzüne bir sırıtma yayıldı. ''Son şansın Bryce'' diye kükredi Josh. Patrick pis pis sırıttı. ''Hey, sen ne diyorsan öyle olsun, galiba yakaladın beni.'' Satırı bırakmak için yere doğru eğildi ama bir kolu inerken diğer kolu kalktı ve duvardaki elektrik düğmesini kapattı. Mahzenin içi zifiri karanlığa gömüldü. Josh'un silahı ateş aldı, içerisi silah sesiyle sarsıldı. Silahın namlusundan çıkan ateş bir an flaş gibi patladı. Mahzenin içi bir saniyeliğine gümüş beyazına döndü ve tekrardan karanlığa gömüldü. 49. ayrımın sonu. Sayfa 615.